Ayrım 5, Diriliş, Mahşerin Garibi, Cavit Kırcı, Sayfa 49. Nitekim Ruslar Harşit çayını geçemediler. Burada sağlam bir savunma hattı oluşturuldu. Buradan öteye geçmeleri çok güç hale geldi. Zaten eğer Harşit'i de geçerlerse ilk hedefleri Tirebolu'yu yere geçirmek ve sonra da Giresun'u almak olacaktı. Ruslar Tirebolu'ya geçemediler, ele geçiremediler ama ellerinden geleni artlarına koymadılar. Bir zaman sonra Maria Dreadnought'unu Karadeniz'e gönderip tüm şehri bombardımana maruz bıraktılar. Trabzon'a yaptıklarının aynısını yaptılar. Bir farkla Trabzon gibi Tirebolu'yu işgal edemediler. Rus işgalinin vardığı bölgedeki Rum ve Ermenilere güç vermeye başlamıştı. Tıpkı Doğu Anadolu'daki gibi bizim memlekette de çete hareketleri baş göstermeye başladı. Babamın da bu mektubundan sonra ara ara yazdığına göre halk da doğal olarak onlara karşı hınç almaya başladı. Evet, Cihan Harbi Osmanlı tebaasını birbirinden ayırıyordu. Balkan Harbi dönemlerinde Arnavut ayrışmasıyla yaşadığımız travmatik hal Ermeni ve Rum ayrışmalarıyla daha da güçleniyordu. Şimdilik Arapların sadakatinin ne olacağını bilmiyorduk. Lakin gitgide adı konulmasa da yalnızca Türklükten ibaret bir millet anlayışına doğru yöneliyorduk. Aslında bu bizi hem öfkelendiriyor hem de üzüyordu. Bizimle beraber hareket edenleri kendimizden kabul ediyor, onlar da kendilerini bizden görüyorlardı. Bilhassa Kafkas ve Balkan Müslümanları ile iyiden iyiye kaynaşıyorduk. Bu kızgın Arap çöllerinde ise Arapları yanımızda görsek de onlara büsbütün itimat edemiyorduk. Aklıma geliyordu, biz bu savaşa niye girmiştik? Ben de dahil olmak üzere her birimiz kendimizi savaşın tam orta yerinde bulmuştuk. Çünkü Cihan Harbi öncesinde yaşadığımız gelişmeler yalnız kalma korkusunu yaşatmıştı. Dünyanın devleri bir büyük paylaşım içine gireceklerdi. Bu büyük paylaşımdan biz de paylaşılmadan çıkmak istiyorduk. Lakin yıllar önce Ahmet Salih'in işaret ettiği gibi Almanya çok güvenilir bir ülke olabilir miydi? Zira kendi milliyetinden olan Avusturya ile önce müttefik sonra düşman sonra yine müttefik olabilmişti. Onlara ne kadar güvenebilirdik? Ayrıca şu da vardı ki biz birçok cephede savaşı kazanıyorduk. Çanakkale cephesi ve Basra cephesi yüz akımızdı. Memleketimde Rus orduları durdurulmuştu. Pekala sağlam bir taarruzla onları püskürtebilirdik. İngilizler burada bize karşı istedikleri başarıyı elde edemiyorlardı. Cemal Paşa ve Mustafa Kemal Paşalar Falkenhayn'a bir şeyler anlatmaya çalışıyorlardı. Umarım Falkenhayn söz dinlerdi. Çünkü Çanakkale'de bizzat yaşadık ya Almanların çok iyi askeri kuramları olsa da bizim subaylarımız onlara göre askerliği çok daha iyi icra ediyorlardı. Bizzat Esat Paşa'nın, Vehip Paşa'nın ve Cevat Paşa'nın başarısına şehadet etmiştim. Belki de onlar ne kadar iyi asker olurlarsa olsunlar, asla kendi paşalarımız kadar bizim askerimizi, bizim vatanımızı iyiden iyiye tanıyamaz ve düşünemezlerdi. Fakat diyordum, biz savaşı kazansak da savaş bizim için bitmeyecekti ki. Çünkü yine biz bir batılı güce muhtaç kalacaktık. Cephelerde elde ettiğimiz savaşlarda kesinlikle Alman malı topların, tüfeklerin rolü vardı. Yani sanayimiz yoktu ve Almanya'ya ihtiyaç duyuyorduk. Benim düşüncelerim böyle olsa da harp kendi mecrasında seyrediyordu ve cephede harp iki tarafın birbirini kollaması halini almıştı. Bu günlerin birinde birliğimle birlikte Şam'a çağrılmıştım. Muhtemelen Cemal Paşa'nın ısrarlı düşüncesi olan Halep ile Şam arasında birliklerin muhafaza edilmesi ve lüzum görülmesi halinde lüzumlu yerlere intikali gerekçesiyle buraya çekilmiştik. Cemal Paşa Alman askeri misyonu içinde önemli bir yeri olan Müşir Falkenhayn ile askerlerin bulunacağı yerler hakkında zıt görüşteydi. Lakin Rafa Muharebesi'nin kaybedilmesine karşın halen daha Cemal Paşa fikirlerini yeterli ölçüde kabul ettirebilmiş değildi. Bağdat düşmüştü. Kutül Amare kahramanı Halil Paşa Musul'a çekilmişti. Bu aralıkta Yıldırım Orduları Komutanlığı kurulmuştu. Amaç Bağdat'ı geri almaktı. İşte biz de bu hal içinde Şam'da bekliyorduk. Bu bekleme günlerinin birinde alay karargahında birkaç subay harbin bu hali üzerinde fikir alışverişinde bulunuyorduk. Her birimiz kendi alanında sivil meslekleri olan bizlere harbiye mezunu olan kolağısı Rüstem de katıldı. Ziraatçı Rıza, Doktor Cevat Hayri ve ben sohbetimizi bozmadan devam ettik. Sözün bu aşamasında Cevat Hayri konuştu. Bence harbin bu aşaması en sıkıntılı dönemidir.
Neden Cevat?
Çünkü İngilizler kendileri için çok zor olan bu cephede gereğinden fazla yayıldılar Rıza.
Yayılma onlara ne zarar verir ki?
Zarar verir çünkü o zaman ikmal yolları daha da zayıflar. Daha fazla mücadele edecek alana ihtiyaçları vardır. Bu durumda takatleri zayıf düşer. Şu aşamada herhalde İstanbul ve Berlin yeni bir taarruzu tasavvur etmektedir herhalde. Ne dersin Ali?
Sanmam.
Sanmaz mısın?
Sanmam.
Çünkü gerçek bir taarruzu düşünselerdi daha fazla takviye kuvvet gelirdi. Bizim askerimize karşın düşmanın Kahire'de ve Sina'da misliyle kuvveti vardır. Ayrıca silah üstünlükleri de ortadadır. Oysa biz onlara göre hem daha az sayıdayız hem de teknik olarak daha zayıfız. Lakin bu mevzuda benden daha iyi olarak kolağısı Rüstem Bey mütalaa sunabilir.
Katılıyorum. Bizim için taarruzdan ziyade asıl olan müdafaadır. Burada müdafaa beklemek ve müdafaa yoluyla düşmanı yıpratmak daha iyidir. Böylece düşmanı yıpratmak ve bu yıpratılmışlık üzerinden onlara bir baskın yaparak yenme yolu seçilebilir. Zira düşmanın hem kendi ürettiği silahları var hem de müstemlekelerinden sürekli gelen ve arkası kesilmeyen bir insan kaynağı var.
Evet, öylesine bir insan ve teçhizat kaynağı var ki ardı arkası kesilmiyor.
Zaten bizi de harbe sürükleyen biraz da bu muazzam kaynakları değil miydi? Böylesi bir gücü dize getirmek, bir düşmanı bertaraf etmenin yanında, onu yenen gücün yanında yer almak da bizi bir yalnızlıktan koparır Rıza.
Bu harp bir kaynak savaşıdır arkadaşlar. Yeryüzünün paylaşılmasında muazzam sanayileri için, muazzam iktisatları için kaynak ve pazar arayışının sonucudur dökülen her damla kan. Dökülen her damla kanın karşılığı darphanelerde basılan paralardır. Musul'daki, Bakü'deki petrollerdir. Her iki tarafta, yani hem biz hem de düşman tarafı da kazanmak adına her türlü propaganda yolunu tercih etmekte ve bunda bir beis göstermemektedir.
Evet kumandanım, kolağısı Rüstem Bey, ben de sizi aynen tasdiklerim. Bilhassa düşman en alçakça metotlarla propagandasını yapmaktadır.
Çanakkale cephesinde bizatihi şehadet ettim ki ele geçirdiğimiz Hintli Müslüman kardeşlerimizin kimisi halifemiz efendimizin Almanların esiri olduğuna, kimisi de Almanların kuklası olduğuna inandırılmışlardı. Bu Hintli kardeşlerimiz güya İstanbul'un kurtulması ile halifenin de Almanların elinden kurtulacağına inanıyorlardı.
Doğru dersin Doktor Cevat Hayri. Doğru dersin de eksik ve tek yanını anlatırsın.
Ne gibi?
Olanları kendi gözünüzden anlatıyorsunuz. Bunda şaşırmam, neticede asıl mesleğiniz tıbbiye ile alakalıdır. Muhakkak ki mesleğinizde alternatifleri ve çeşitlilikleri görürsünüz. Müsaade buyurursanız askeriyenin cihetlerinin çeşitliliği üzerine sözlerime devam edeyim.
Estağfurullah kumandanım, neticede harbiyenin tedrisatından geçmişsiniz.
Âlâ, harp hiledir der iki cihan serveri peygamberi zişanımız. Evet öyledir. Harp sahasında hile esastır. Çünkü harp topyekün yapılan bir fiildir. Propaganda da harbin önemli bir ögesidir. Harpten hemen evvel ve harbin olduğu her evrede Almanlar bizim mühim bir varlığımızın çokça işe yarayacağını düşündüler. Biz de düşündük.
Nedir?
Hilafet. Lakin arzu ettiğimiz ölçüde işe yaramadı. Oysaki cihat ilan etmiştik. Bilhassa İngilizlerin ve sonrasında da Fransızların elindeki Müslüman tebaanın yaşadığı topraklarda cihat çağrılarına uyulması sonucu adeta bir fırtına gibi Vaveyla'nın kopacağını düşünmüştük.
Olmadı.
Fikri acizanemdir ki kopamazdı da.
Neden?
Çünkü böylesi kudretli bir çağrının yapılabilmesi için kudrete sahip olmak lazım gelir.
Cenab-ı Allah'ın kudretinden üstün ne var ki?
Yoktur, ona imanımız tamdır. Lakin Cenab-ı Allah'ın emirlerini bilhakkın yerine getirmemişiz ki dünya güç dengelerinde zillet halindeyiz. O halde bizi neden Allah rızasını gözetir olarak görsün Araplar, Hintliler veya Senegalliler? Ceddimiz Alparslan, Beyazıt, Murat, Fatih, Süleyman veya Yavuz neydi, biz neydik? Onlar bize göre bizim cihat çağrımızdaki kudretin asıl dayanağı olan Allah'ın emirlerine daha sıkı sıkıya sarılmışlardı.
Kolası Rüstem ezberimizi bozacak ağırlıkta sert sözler sarf ediyordu. Üstelik de çok da sert bir üslupla konuşmuyordu. Biz İslam dünyasına kızgın gözlerle bakarken o İslam dünyasına kızmak bir yana onların ruh halinin tercümesini yapıyordu. Bir bakıma Kolası Rüstem bizi bir uykudan uyandırıyordu. Neticede harbiye eğitimi almış, dünya siyasetini okumuş birisi olarak daha geniş ölçekli değerlendirmeler yapabiliyordu. Harp hiledir, doğru ama bir yönü. Hileyi uygulamak için ne olmak lazım gelir? Ahlaksız mı? Yok, mümkün değil. Çünkü peygamberimiz gibi bir ahlak abidesi bunu salık vermez. Ya o zaman ne olmak lazım gelir? Pek tabii ki Kolası Rüstem'in buna vereceği bilgece bir cevap vardır. Lakin kanaatimce hem hileyi düşünebilecek, hem hileyi uygulayabilecek, hem de hilesine hükmedebilecek ilme sahip olmak lazım gelir. Cahilin hilesi cahilce ve ahlaksızca olur. Düşman bize göre de ve bence Almanlara göre de daha alimdi, daha bilgeydi ve bizim propagandamızın en önemli ayağı olan cihat ilanını dahi boşa çıkarmıştı. Kolası Rüstem ile konuşmaya ben devam ettim. Peki kumandanım, bu kudreti nereden bulacağız?
Az önce Allah'ın kudretinden söz ettik. Allah kudreti çalışana verir.
Biz çalışmıyor muyuz?
Bedenimizi yormuşuz. Çalışmak akıllı olur mühendis bey, bunu pekala bilirsiniz.
Pek tabii, lakin şu küçük topluluğa bir bakın. Ben mühendis, Rıza Ziraatçı ve Cevat Hayri doktor, siz harbiyede. Bundan âlâ akıl kullanan insan topluluğu olabilir mi?
Âlâ mühendis bey, lakin içimizde rızadan ziyade hür olarak iş yapabilecek var mıdır? O da Allah vergisi topraklarımızın bereketinden dolayıdır. Cevat Hayri tıbbiye için ilminin yarısından çoğunu, hatta ilaçlarının dahi belki ekserisini Avrupa vasıtasıyla temin eder. Sizin aldığınız eğitimin mimari kuramların ekserisi Avrupa'ya aittir. Benim aldığım eğitim Prusya modelinden gelir. Silahlarımız ki düşmana üstünlük kurmamızda en etkili varlığımızdır, ya Almanya'dan ya Avusturya'dan gelir.
Şu halde?
Şu halde demem o ki, Allah herkese akıl vermiş. İşte kudret denilen şey o aklı kullanmaktan geçer. Avrupalılar o akıllarını kullanmayı öğrendiler.
Nasıl ve nerede?
Harp sahasında ve mücadeleler içinde. Avrupa tarihi bir harpler ve devrimler tarihidir aslında. Bu harpler ve devrimler tarihi içinde de arayışlar içinde icatlar çıkmıştır. Balkan harbinden biridir, ben de savaşırım. Nice ölüm ve bitim gördüm. Önceleri öfkelenirdim. Sonra kanaat ettim ki öfke kendimi yiyip bitirmekten başkaca bir işe yaramaz. Ben de sebepler ve sonuçlar üzerinden hareket etmeye karar verdim. Bu kadar çok ölüm görünce gözyaşlarının arasından Allah'ı daha iyi görürsünüz. Emin olun, ben Allah'a tam imanla bağlıyım. İttihatçı dünya görüşünü benimsemiştim. Şimdi şüpheliyim ama onları da anlamaya çalışıyorum.
Harbe geri dönelim kumandanım. Biz bu harbi nasıl kazanırız?
Bundan sonrası taktik manevralara bağlıdır. Pek tabii bu kanaat benim gibi bir kol ağasının öngörüsü. Paşalar ve hükümet ne düşünür bilemem.
Bundan sonrası için dediniz o halde, bundan öncesi de var.
Var tabii ki, asıl mesele bundan öncesi.
O nedir?
Benim kıymet verdiğim bir iddiaçı isim vardır, Cavit Bey. Gerçi bizim bu harbe girmemize vesile olan iki Alman gemisini satın alma fikrini de ortaya atandır. Ama bence hükümetimizi dünyaya rüsva olmaktan kurtarmıştır. Cavit Bey bizim bu harbe girmemizi en veciz şekilde açıklayan sözlerin sahibidir.
İstifademize sunmanızla bir beis var mıdır acaba?
Yoktur. Şöyle der Cavit Bey. Biz milliyetperveriz. İstemeyiz ki memleketimizde yapılacak bütün teşebbüsler ecnebiler tarafından yapılsın ve misafir olalım. Hayır.
Ne demek şimdi bu?
boşu demek. Topraklarımızda asıl hakimiyet kurmamız demek, iktisadi kaynakların, milli unsurların elinde olması demektir. Yani milli iktisada sahip olmak demektir.
Bunun bizim harbe girmemizle ne alakası var?
Ne demiştik mühendis bey? Bu harp bir kaynaklar ve pazarlar savaşıdır. Bizim yaptığımız savaş memleketimizi bir pazar ve kaynak arayışı halinden korumak savaşıdır. Biz burada milli bir iktisada sahip olmadığımız için silahı ve siyasi gücü zayıf bir memleket olarak iki taraftan birine yaslanmak ihtiyacı duyduk. Oysa ki güçlü olsaydık, ki güçlü olmanın yolu da milli iktisada ve memleket evlatlarının sahibi olduğu iktisadi güce bağlıdır, bu harbin bir tarafı olmayabilir veya olsak dahi daha muktedir tarafı olabilirdik. Hatta diyorum belki de böylesi bir harp hiç çıkmazdı. Avrupa tarihinde ittifaklı harpler çoktur ama bu denli yapılabilmesi için bizim zayıflamamız gerekmiş demek ki.
Şu halde zayıflığımızı baştan beri biliyordunuz.
Ne dedik mühendis bey, ben askerim. Askerler gerçekçi olmak zorundadır, hem de herkesten fazla. Hayalperest bir askerin, obur bir askerin, cahil bir askerin ilk dökeceği kan kendi tarafında olanların kanıdır. Biliyordum tabii ki. Anladığım kadarıyla bir oldu bittiye getirilen bu savaşta memleketi yönetenler bir denge arayışı içindeydiler ve kazananın tarafında yer alarak kazançlı çıkacaklarını umuyorlardı. Eğer böyleyse Kırım Harbi'nden hiç ders almamış demektirler. Lakin tekrar ediyorum, benim bildiklerim ancak bir kol ağasının bildiği kadarıyladır.
Evet, savaşa girme nedenimiz aslında bu kadar açıktı. Memleketimizde bütün işler neredeyse ecnebilerce yapılıyordu. Yerli ya da yabancı ecnebilerce. İttihatçılar iyi niyetle yerli ve milli bir müteşebbis sınıfı çıkarmak istemişlerdi. Milli banka kurmaları bu amaçlaydı. Bu amaç herhalde yalnızca ittihatçıların amacı değildi. Belki de Trablusgarp'ta banka di Roma'nın faaliyetlerine izin veren Sultan Abdülhamit de aynı amacı gütmüştü. Trablusgarp kendi yerli iktisadını Avrupa sermayesi ile kuracak ve böylece daha verimli olacaktı. Pekala düşünülebilirdi. İttihatçılar da iyi niyetle Osmanlı Milli Bankası'nı kurmuşlardı. Hatta İttihatçı görüşün öncüsü olarak görebileceğimiz Mithat Paşa da Ziraat Bankası'nı aynı amaçla kurmuştu. Amaçları kendi ayakları üzerinde duran bir ülke haline gelmemizdi. Başaramadılar. Başarsalardı belki biz burada bugün vatanımızı savunmak zorunda kalmayacaktık. Ya da savunurken daha emin savunacaktık. Evet, bir milli sınıfımız yoktu. Bir milli sınıfımız olmayınca da milli çıkarlarımızı ayrıştırarak öne çıkartabilecek güçlü bir milli irademiz ortaya çıkamıyordu. Sahip olduğumuz coğrafyanın büyüklüğü mü bu harbi dünya ölçeğine soktu kumandanım?
Hemen de o havaya girmemek lazım gelir. Malumunuzdur ki mühendis bey, asrımız icatlar asrıdır. Memleketimizin geride kalmasının ana sebebi de içinde bulunduğumuz icatlar asrının dışında yaşamamızdır. Bir bakın ki yakın zamanda İngilizler buhar makinesini icat etti. Böylece en iyi gemileri onlar yaptı. Fransızlar tıpta buluşlar yaptı. Almanlar çeliğe hayat verdi. Böylece en iyi silahları onlar yaptı. Taze bir iktisadi güç olan ve muhtemelen yakın gelecekte dünya dengelerini değiştirecek olan Amerika var ki onlar icatlarda adeta rekor kırdı. İcatları da umumiyetle teknoloji üstüne oldu. Peki ya biz neyi icat edebildik?
Ve niye icat edemedik?
İşte bu sualin cevabı da bence milli iktisada sahip olmayışımızdır. Eğer ki iktisadınız size ait değilse üretiminizi yönetemeyeceğiniz gibi tüketiminiz de yönetemezsiniz. Tüketiminizi yönetemezseniz neye ihtiyaç duyacağınıza da sağlıklı bir şekilde karar veremezsiniz. O zaman icatlara da ihtiyaç duymazsınız. Başkaları yapar, siz de onlardan istifade edersiniz.
O zaman da bağımlı olursunuz. Ve bağımlı olduklarınızın iradesinin ışığında ister dost tarafta olanlar olsun ister düşman, onların belirlediği istikamette gidersiniz.
Aynen öyle mülazım efendi.
Lakin kumandanım, bu mütalalarınız biraz maddeci dünya görüşüne bağlı değil mi?
Madde hayatın özüdür mi lazım efendi? Lakin bendeniz ne büsbütün maddeciyim ne de maddeyi inkar edecek kadar kör bir maneviyatçıyım. Yıllarını cephede insan denilen varlığın en müşkül zamanlarda ortaya çıkan gizli güçlerine şahitlik etmiş birisi olarak maneviyatın ne olduğunu bilirim. Bilirim ama bazen en güçlü manevi duyguları dahi dumura uğratan maddenin gücüne şehadetim de bir haydi fazladır. Russo'yu bilir misiniz? Der ki savaşın sebebi insan ilişkileri değil eşya ilişkileridir. İşte efendiler bizi de bu savaşa sürükleyen eşya ilişkileridir. Şayet milli bir iktisada sahip olabilseydik, yani eşya ilişkilerimizi yönetebilseydik, bugün sınırlarını korumak zorunda kalan taraf olmayacaktık. Ceddimiz eşya ilişkilerini gayet iyi yönetmiş bir kudrete haizdi ki, Avrupa kendine yeni dünyalar aramak lüzumu görmüştü.
Ne şekilde?
Şu şekilde. Bizim fetihlerimiz adalet kavramının hiçe sayılmadığı, aksine öne çıkarıldığı ve insan haysiyetinin yüce tutulduğu fetihlerdir. Bunda inancımız ve milli örfümüzün bize kazandırdıkları kadar düşmanlarımızın insanlıktan uzaklaşmaları da etkilidir. Söz gelimi Eflak topraklarındaki kazıklı Voyvoda'nın ya da Şah İsmail'in ne kadar insan haysiyetini yüce tuttuğunu söyleyebiliriz ki. Onlar ceddimize göre acemi fatihlerdi. Fethin önce insan beyninde olacağını biliyorlardı. Ama beyin ile kalbin birbirine paralel çalıştığını unutuyorlardı. Ceddimiz beyni hedef aldığı kadar kalbi de hedef alıyordu. Bu nedenle önce gönül kazanıyordu. Lakin beyni de ikinci plana atmıyordu. Fetihler yaptık. Fetihlerin şahında ise İstanbul aldık. İstanbul demek ticaretin kalbi demektir. Sonra Karadeniz ticaretini tamamen kontrol altına almak adına önce Kırım'ı, sonra Eflak ve Boğdan'ı aldık. Tuna'yı kontrol ettik. Yetmedi, Akdeniz'i fethettik. Bütün bunlar maddeyi kontrol etmek içindi. Çünkü yaşamak için, güçlü olmak için maddeyi kontrol etmelisiniz. Lakin eşkıya dünyaya hükümdar olmaz düsturunca da ahlakınız ve erdeminiz olmalıdır. Ahlaksız ve erdemsiz bir vücudun sahibi de neticede bir eşkıya gibidir. Ceddimiz hükümranlığını ahlakıyla sağladı. Ne zaman ki ahlaken bozulma başladı, işte o zaman çöküş başladı. Ahlak da ne zaman bozuldu? Maddeye hükmetme hususunda yetersizliklerimiz başlayınca, yani Avrupa yeni ticaret yolları bulmaya başlayınca, aslında yeni yollar ve yeni dünyalar Avrupalıların ilk icatlarıydı. Biz de o zaman icatlara başlamalıydık.
Fevkalade şeyler söylüyorsunuz kumandanım. Tüm bunlar harbiyenin kazandırdıkları mı?
Kısmen.
Ya kısmen olmayan?
Asker olmanın neticesi. Zira zannolunanın aksine askerlerin asıl vazifesi insanı yok etmeyi düşünmek değil, insanı nasıl yaşatacağını düşünmektir. Yahut bizim askeri anlayışımız böyledir. Bu yönümüzde Doktor Cevat Hayri ile aynı akıldan sayılırız. Bir farklı, neticede asker önce kendi mesuliyetindeki insanları yaşatmanın gayretindedir. Ve asıl marifetinin harbe girmeden evvel ve hatta hiç harp etmeden düşmanı caydırmak olduğunu bilir.
5. ayrımın sonu. Sayfa 61.